Ayrım 8. Ege Hikayeleri İlyas ve Neziz. Sayfa 92. Tisio'nun kayığı. İçine sadece kendini sığabildiği küçük dükkancığının ufacık penceresine eğildi. Başını dışarı uzattı. Gökyüzüne baktı. Tisio'nun sütunları arasında iki güvercinin uçtuğunu gördü. Pırıl pırıl güneşli, tertemiz bir bahar havası vardı. Beyaz güvercin hızlı hızlı tur atıyor, sanki oyun oynuyordu. Siyah güvercin ise geniş daireler çiziyordu. Onun uçuşu daha ağırbaşlı, daha ciddiydi. Minik dükkancığın içindeki adam şöyle dedi. ''Acaba bugün hangisi olacak? Beyazı mı, siyahı mı?'' Sesi yumuşak ve sakindi. Tedirginlikten eser yoktu. Ama bu sakin seste her gün tekrarlanan bildik olayların yeknesaklığının dışında bir titreşim, bir heyecan vardı. Bugün hangi güvercin insin? İyi haber için mi? Kötü haber için mi? Az sonra da beyaz, keşke beyaz olsa dedi. Mavi sonsuzlukta kılıç gibi dalışlar yapan kuşa bakarken. Kim bilir, belki de iyi bir haberdir. Kuşun hareketlerini giderek daha büyük bir dikkatle izliyordu. Sonra kayağa baktı. Yarı yarıya bitmiş, yeşil boyası henüz tamamlanmamış, direksiz küçük bir kayıktı bu. Az ötede Tisio'nun sütunlarının berisinde duruyordu. Onu yapan ustanın bodoslamasına taktığı haç görünüyordu. Başka hiçbir şey yoktu. ''Şimdi, şimdi, işte!'' diye fısıldadı dükkancığın içindeki adam. Kafasını pencereden dışarı uzatmıştı. Güvercin alçalıyor, martı alçalıyor. Beyazı bu, evet o. Biraz sonra yine yükseldi, eyvah gitti, şimdi öbürü konacak. Ama siyah güvercin gökyüzünde daireler çizerek uçmayı sürdürüyordu. Adam da onu izliyordu. Sanki kayığı unuttu, aklı başka yerde gibi. Ama ne bilirsin, beklemediğin bir anda rüzgar esti, kır saçlarını dalgalandırdı. Yoldan tek tük insanlar geçiyordu. Bir çocuk geldi, defter istiyordu. Kaç sayfalık olsun evladım? 50'lik mi, 60'lık mı, 100'lük mü? Tek çizgili mi, çift çizgili mi? Bu soruları düşünmeksizin ama titizlikle soruyordu. Dükkancının raflarına baktı. Bir defter alıp çocuğa uzattı. Çocuk gitti. Adam rahatlamışçasına iç geçirdi. Ah! Kafasını yeniden küçük pencereden dışarı çıkarttı. Beyaz güvercin kayığa yaklaşıyordu. Neredeyse konacak gibiydi. Haydi, haydi yavrum, haydi canım. Olmadı. Güvercin yine kanat çırparak yükseklere uçtu. Siyah güvercin dünyadaki tüm karanlık işlerde olduğu gibi haber vermeksizin havada daire çizmekten vazgeçip birden aşağıya doğru bir dalış yaptı. Sağa sola sapmadan sanki nişanlamış gibi dosdoğru kayığın bodoslamasına kondu. Tam haçın üzerine. Adam kafasını içeri çekti. Küçük pencereyi kapattı, eliyle saçlarını düzeltti. Yine siyah. Bugün de siyahı. Sesi daha da hafif çıkıyordu. Üzüntülü ve bezgindi. Beyaz yine konmadı. Her zamanki gibi tek başınaydı. Dükkancığın küçük pencereleri vardı çepeçevre. Eşyalardan başka arkadaşı yoktu. Onlara göz gezdirdi. Hepsi de düzenli bir biçimde sıralanmış, kutular yan yana ve üst üste yerleştirilmişti. Biber ve kimyon kavanozları, limonlar, oyuncaklar, iki tren, bir fil, bir sarı kurbağa, kağıttan bir karagöz, deniz kabuklarından yapılmış iki kolye, çıkartmalar. Ve dışarıda rüzgar. Rüzgarın da ötesinde, güney penceresinden birkaç metre uzakta Tisio. Suskun ve hep kederli. Kuzey penceresinden elektrikli trenin geçişini izliyor. Kırmızı dükkanın doğu penceresinden ise güneşin doğuşunu ve kayığı. Evet, kayığı. Tisio'nun kayığı. Doğum yeri olan Turkolimano'da annesi küçükken şöyle demişti ona. ''Oğlum, anlaşılan sen denizci olmayacaksın. Babana, ağabeyine benzemeyeceksin. Böylesi daha iyi. Karada kalacak, benden ayrılmayacaksın. Gerçekten de belirtiler onun denizci olmayacağı doğrultusundaydı. Kıyıda oynamıyor, kayağa filan binmiyordu. Turkolimano'da öteki çocuklar gibi balıkçılarla denize açılmıyordu. Çoğu zaman avluda tek başına toprakla oynuyordu. Toprağa dal parçaları sokuşturuyor, buna ağaç dikmek diyor, diktiği ağaçların etrafına çakıl taşlarından küçük duvarlar örüyordu. Taşları özenle birbirinin yanına diziyor, hiç aralık bırakmıyordu. Dikdörtgen biçiminde kapalı duvarlardı bunlar. ''Ona hangi zanaatı öğretsek?'' diyordu anasıyla babası. Kendisi ''Duvar örmeyi, evler yapmayı'' diye yanıtlıyordu. İnşaatçı oldu. Yetenekli bir ustaydı. Turco Limano'da, Castella'da duvarlar ördü. Temizdi yaptığı iş. Pazar günleri dolaşıyor, inşa etmiş olduğu duvarları seyrediyordu. Duvarlar denize karşıydı. Yaptığı işten sevinç duyuyordu, mutluydu. Hayat budur diyordu, hayat budur işte, duvarlar. Dünyaya kök salmış, denizi seyreden duvarlar. Denizi ne yapacaksın? Deniz insanı yiyor, insan dünya için yaratılmıştır. Ünü Turco Limano'yu aşmıştı. Paşa Limanı'nda Pire'de tanınıyordu artık. Kim ev yaptıracak olsa onu arıyordu duvarların örülmesi için. Bu da onu gururlandırıyordu. Mesele duvarların düzgün örülmesidir. Hiçbir çatlak olmamalı, hiç aralık kalmamalıdır. Bütün duvarlar yükselsin, granitten yapılsın, sağlam temellere otursun. Mutluydu, zaman zaman denize bakardı. Yüksekten, iskelenin üstünden Saronik körfezindeki denizin hareketlerini görüyordu. Bazen dalgalı ama çoğunlukla süt liman olurdu deniz. Kayıklar dolaşır, vapurlar uzun bacalarından kara dumanlar salardı. İşkence bu diyordu. İnsanlar neden kendi kendilerine eziyet ediyor? Sağlamca toprağa basacaklarına bu şeytanın sırtında debelenip duruyorlar. İyi ki denizci olmadım. Benim payıma duvarcılığın düşmesi ne talih. Yıllar gelip geçti. 30 derken 35 yaşına geldi. Evlenmeye karar verdi. Öteki ustalar da onu kışkırtıyordu. Ne bekliyorsun? Erkek adamın bir avradı olmalı, bir evceğizi olmalı. Daha vakti gelmedi diyordu. Biraz daha zaman geçsin. Bu meseleyi durmadan erteliyordu. Hayatında meydana gelecek bu değişikliği mümkün olduğu kadar geciktirmek istiyor, değişiklik onu korkutuyordu. Hayatının akışını, uyumunu bozacak her şey onu ürkütüyordu. Gece duvarlar, güneşin doğuşundan batışına değin geçen zaman, sonra yine gece. Sadece bu. Biraz daha vakit geçsin be kardeşim, biraz daha vakit geçsin. Ne vakti birader, bu gidişle kocayacaksın. Kara almanın da bir zamanı var. Tamam tamam, zamanı gelir, zaman bulunur. Ama o zaman bulunamadı. Çünkü hesapta olmayan, duvarların ötesinden başka bir güç geldi ve her şeyi alt üst etti. Castella'nın batısında kaleye benzer yüksek yapılardan birinde çalışıyordu. Akşam olmak üzereydi, rüzgar vardı. Kim sebep oldu? İskelenin kalasına basarken dengesini mi yitirmişti? Yoksa kabahat yıldız rüzgarında mıydı? Durup dururken bir an açık denize bakmak için başını çevirmişti. Sebep bu muydu? Sendelemiş aşağı yuvarlanmıştı. Ölmedi ama ayağı kırıldı. Bir daha da iyileşemedi. Aylarca yatakta kaldı. Turco Limano'da kulübesinde mahpus, bir başına kaldığı aylar boyunca her şeyi en başından yeniden düşündü. Artık duvarlara elveda, bu iş bitti. Bu da kadın meselesi de. İkisi de bitti. Durum bu. Bu muydu durum? Bir dakikadan ötesine mi değişmişti durumu? Sıraya koyduğu işler, bütün planları, hayatı alt üst mü olmuştu? Nerede yanlış yapmıştı? Düştüğü anı tekrar tekrar gözünde canlandırıyordu. Rüzgar mı, deniz mi, yoksa kalas mı? Hayır, kalas değildi, rüzgar da değildi. Peki neydi? Denize bakmak için döndüğü andı. Öyleydi, o zaman olmuştu. Bak, bak, nasıl da zamanını buldu deniz. Bak beni nerede gelip buldu. İskelenin üstünde. Bak, duvarın tepesine kadar tırmandı. Ve böylece uzlaşmaz bir şekilde onu düşünmek, ondan nefret etmek, tüm çektiklerinden ve yitirdiklerinden onu sorumlu tutmak üzere hayatının merkezine oturttu denizi. Ne var ki artık çok geçti. Geceleri onun uğultusunu dinliyor, dalgaların dalga kıranda patlamasını, martıların çığlıklarını işitiyordu. Denizin uğultusu, martılar ve dalgalar onu orada hareketsiz, yatağına kök salmış halde buluyor, hepsi de sıcak bir sıvı gibi damla damla kanına karışıyor, rahat huzur bırakmıyordu. Üstelik de iş işten geçmişken, her şey için artık çok geçken. Bak, nasıl da peşimi bırakmıyor bu deniz, tıpkı eskiden olduğu gibi, dua ediyordu. Madem böyle olacaktı Tanrım, madem böyle olacaktı, zaman yapacağını yaptı. Duvarların hakimi yatağından sakat kalktı. Bastonuna dayanıyor, sakat ayağını sürüklüyordu. Artık ne yapacağımı düşünmeliyim. Bütün hayatım buna bağlı. Düşündü. Bundan böyle oturarak yapılacak bir iş bulmalı. Hemen buracıkta, Turco Limano'da. Ama hayır, niye Turco Limano olsun? Turco Limano'yu hatırlatan herhangi bir şeyi, ne de onu bu hale getiren duvarları görmese daha iyi. Uzaklarda, çok uzaklarda olmak daha iyi. Atina'ya gitti. Bir Balkan Savaşı gazisinden Tisio'nun yanında, köprüye yakın bir yerde, küçük bir dükkan satın aldı. Duvarcılıktan biriktirmiş olduğu parası vardı. Gerektiği kadar ödedikten sonra hala biraz para artmıştı. Oturarak yapılan bir iş. Güzel iş. Çevrede hoş, cana yakın. Sağını solunu tanımak için küçük bir gezinti yaptı. Tisio'nun sütunlarına vardı. Öbür taraftan da Keramikos'un boğasına ulaştı. Boğadan etkilendi. Yakındaki küçük parkta dolaştı. Gövdeleri çıplak, sadece tepelerinde yaprak kalmış olan iki palmiye gördü. Palmiyeler hoşuna gitti. Çevremiz gayet güzel. Daha iyisi can sağlığı. Üstelik altımızdan da o geçiyor. Elektrikli trenden söz ediyordu. Alçaktan neredeyse ayaklarının altından geçiyordu. Bu bitmez tükenmez enerji, sonu gelmeyen hareket. Denizden başlayıp yükseliyor, sonra yine denize iniyor. Alın yazısı, acı, sevinç, gözyaşları. Şafaktan gece yarısına kadar. Yalnızlık olmayacak. Özleyeceğim hiçbir şey olmayacak. Böylece Tisio Tapınağı'nın yanına yerleşti. Dükkanını hevesle kırmızıyla kanarya sarısına boyadı. En tepesine de mavi bir kordon bağladı. ''Bak işe'' dedi. Kendisi de şaşırmış bir şekilde. ''Kayıkları da böyle boyamazlar mı?'' Küçük dükkanına gerekli ne var ne yok istif etti. Her çeşitten biraz. Fakir bir semtti. Herkes ne isterse bulsun. Kalemden tutkala, sigaradan baharata, limondan çıkartmaya, oyuncak filden kurbağaya kadar hepsini dar raflara sıraladı. Her kutunun üzerine menekşe rengi mürekkeple içinde ne bulunduğunu yazdı, dükkana çepeçevre cam taktı, biri doğuya biri batıya bakan iki de küçük pencere açtı. Camlardan birine bir çıkartma yapıştırdı, içeride onlardan da bulunduğunu belirtmek için. Çıkartmada vahşi hayvanlar vardı. Ortadaki zürafanın boynu ise camın bittiği yere kadar uzuyordu. Her şey düzenli ve tertemiz. Küçükken ağaç olsun diye diktiği dalların etrafına ördüğü çakıl taşlarından duvarlar gibi. Aynen öyle ve tüm bunların orta yerinde kendisi Tisio'nun sütunlarını görerek, tırmanan tren sesini, denizin uğultusunu işiterek, güneşin yükselişini, batışını izleyerek oturacaktı. Böylece epey zaman geçti. Saçlarına ak düşmeye başladı. Artık beklediği bir şey kalmadığını düşünüyordu. Sadece seyrek de olsa zaman zaman şu düşünce geliyordu aklına. Bir geziye çıksa, trenle Turkolimano'ya kadar gitse. Tisio'ya geldiğinden beri Turkolimano'ya hiç inmemişti. Tabii sakat ayakla zor bir seyahat olurdu bu. Ama tren altından geçiyordu. Sürekli bir şekilde hiç durmadan. Şöyle diyordu. Önümüzdeki pazar günü mutlaka. Dükkanı kapatıp ineceğim. Ben de insanım. Dükkanı kapatacağım. Pazar gelince dükkanı kapatamayacağını anlıyordu. Sigara, limon almak için gelecek müşterileri vardı. Onları kaybetmek istemiyordu. Tamam, gelecek pazara. Pazar geliyordu, yine aynı şey. Bir sonraki pazarda öyle. Buraya bağlı kalmaya lanetlenmiş miyim? Gerçek duvar bile olmayan bu duvarlar arasında kalmaya? Hayır, hayır. Gelecek pazar muhakkak gideceğim. Benim elimde olan bir şey değil mi? Zaman geçiyor, pazarlar birbirini kovalıyor. Her zamanki tek ve büyük arzu, bu ısrarlı, içini kemiren arzu kalıyordu geriye. Her zaman o, Turkolimano. Kaybolan, sorumsuzca duvarlarda harcanmış hayatı bu arzunun içinde yoğunlaşıyordu. Her şey düzenli, taşlar, baharatlar, filler. Dışarıda kalan yalnız hareket ve deniz. Tapınağın acımasız sütunlarına Turkolimano'dan el ediyordu. Gitmeliyim, gitmem gerek. Sonunda bir gün cesaretini topladı. Küçük dükkanı kapattı ve Turkolimano'ya indi. Bütün gün orada kaldı. Castella'nın sahil yolunu yavaş yavaş ve ayağını sürüyerek boydan boya yürüdü. Tepeden denize baktı, duvarlara baktı, kendi yapmış olduğu duvarlara. Üzerinden düştüğü duvara vardığında kalbinin hızlı hızlı çarptığını hissetti. Boş sokakta tek başınaydı. Kuvvetli bir güneş vardı. Kasketini çıkarttı. Tanrım diye fısıldadı, kaderle yüz yüzeymiş gibi. Duvar güçlü, umursamaz ve gizemli bir şekilde ona bakıyordu. Sadece duvarlar değişmez, sadece onlar. Denizi gördü, ona korkuyla baktı. Bir de o dedi, bir de o. Tisio'ya ölü gibi bitkin döndü. Birazcık huzura kavuşmuştu. İşte bu da oldu dedi kendi kendine uyumadan önce. Sonra büyük savaş geldi Yunanistan'a. Almanlar ülkeyi işgal etti. Açlık geldi. 1942. Kırmızı dükkancık içindeki bir sürü şeyden, yiyecekten ve sigaradan yoksun kaldı. Çekirge bulutu çökmüş gibi her şey yok oldu. Biraz baharat, çıkartmalar, birkaç dikiş makarası, filler ve kurbağalar kaldı. Sonumuz ne olacak Tanrım? Ne olacak sonumuz? Bütün gözlerde dehşet ve kaygı okunuyordu. Korku sarmıştı insanları. Halk açtı, sokakta yürürken düşüp ruhlarını teslim ediyorlardı. Hayatta kalanlar olanları görüyor ama durup bakmıyor, yiyecek bir şeyler bulmak için koşuşuyorlardı. Daha kötü günlerden, hatta bir sonraki gün gelebilecek kötülüklerden korunmak için. Küçük dükkanın sahibi her şeyin gittiğini, elinde avucunda bir yığın kağıt para kaldığını görüyordu. ''Bunlarla ne yapılabilir artık?'' dedi. ''Ne yapayım bu kadar parayla? Para kaybolur gider. Bir şeyler yapmam gerek.'' Komşularına danıştı. Hepsi ellerindeki parayı öyle ya da böyle değerlendirdiklerini söylediler. Bazıları yiyecek alıyordu, bazıları başka şeyler. Kimileri de altın alıyordu parasıyla. ''Peki ben ne yapacağım? Ne yapmalıyım acaba?'' Gece gündüz bunu düşünüyordu. Sonunda işte buldum dedi. Nasıl oldu da daha önce düşünemedim? Kireye Aleksandro'ya danışacağım. Onunla konuştu, uzlaştılar. En uygunu ağaçtı. Neden ağaç? Göreceksiniz, göreceksiniz. Tamam, ağaç. Yer döşemesi için değil, pencere yapmak için de değil, bir kayık yapmak için ağaç. Tam kayık yapmaya uygun ağaç. Şimdi savaşta pek çok kayık batacak, ağaç pahaya binecek, bunu akıl etmem iyi oldu. Böyle diyordu, ağaç fikrinin nereden geldiğini bilmiyordu. Ağaçları satın aldı, Tisio yakınlarında depoladı. Biraz zaman geçtikten sonra birden yeniden telaşlandı. Ağaçların böyle durmasında büyük tehlike var. Ya Almanların ihtiyacı olursa, ya onların kokusunu alır da gelip ağaçları götürürlerse, daha sonra ise... Ya bir şey olur da depoda yangın çıkarsa, o zaman başka bir çare bulmak gerek. Ne yapmam gerektiğini bulmam gerek. Bu düşüncelerle uykusuz geceler geçirdi. Sonunda mutlu gün geldi ve kafasında bir düşünce parıldadı. Onu ağaç almaya zorlayan düşünce uzaktan gelmişti. İşte diye bağırdı. İşte bu, işte bu. Bunca gündür boşuna uğraşıp duruyordum. Ağaçtan kayık yapmak gerek. Kayık yapılmalı. Tas tamam. Hem de burada sütunların yanı başında. Denizden uzakta, sütunlara yakın. Böylece korkacak bir şey kalmaz. Tisio'nun yanında bir kayık. Evet, tersanede olsa aslanın ağzına girmiş olurdu. Yapımı bitip direği takılır takılmaz pat, Almanlar gelip alırdı onu. Ama burada kimin aklına gelir onu alıp limana kadar taşımak? Böylece Tisio'nun kayığına karar verilmiş oldu. Küçük dükkanın sahibi Turkolimano'daki tersaneden ustalar bulup getirdi. Ustabaşı ise çocukluk arkadaşıydı. ''Gördün mü?'' dedi arkadaşı olan usta. ''Gördün mü? Senin de kıza bir tekne koyman nasipmiş. Sadece onu sahilden uzakta yapman gerekiyormuş. Yüzdürmeden. Öyle kardeşim, öyle gerekti. Böylesi de iyidir.'' Bu bağlılık çok derinlerden, kandan, denizcilerden, ailedeki balıkçılardan geliyordu. Mevsim yazdı. Kayık şekillendikçe günler daha huzurlu geçiyordu. Tapınağın sütunları olanları görünce yerlerinde biraz kımıldadılar. Tövbeler olsun, nedir bu başımıza gelenler? Bizim toprağımıza kondurdukları bu şey de nedir? Böyle acayipliği daha önce hiç görmedik. Haber Keramiko'ya kadar ulaştı. Boğa heykeli de duydu olanları. ''Ne alışverişimiz var bizim kayıklarla?'' dedi burnundan soluyarak. ''Çıldırdı mı bu yaratıklar?'' Teonios'un ve Minisaretis'in huzurlu alçak gönüllü mezar taşları, ''Yapma böyle, rahat bırak insanları'' dediler onu yumuşatmak için. Bu yenilikten sevinç duyan iki palmiye yapraklarını salladıktan sonra, ''Çöl ve kayık, ne kadar hoş'' dediler. Kayık giderek şekilleniyordu. Oradan geçen yolcular, komşular duruyor ve haç çıkartıyorlardı. ''Aman Tanrım, Tisio'da kayık yapıyorlar, bak şu işe, Tisio'da bir kayık.'' Hayretler içinde kalıyor, sonra gülerek uzaklaşıyorlardı. Dükkancığın içindeki adam onlara küçük penceresinden bakıyor. ''Gördün mü, herkes onunla ilgileniyor, herkes onun hakkında bir şeyler düşünüyor.'' diyordu. Bir de şunun için mutlu oluyordu. Hayatı birdenbire dışa dönmüştü. Pırıltılı, ilgi çekici olmuştu. Çıkartmaları karıştırıp bir tane gemi resmi buldu. Kayık değil bir Latino. Yelkenlerini açmış üç direkli kocaman bir gemi. pencereden zürafa çıkartmasını söküp yerine üç direkli tekneninkini koydu. Kırmızı, sarı, parlak renkleri olan. Artık etrafımızda onlar var dedi. Kayık bittiğinde 1942 yılının sonbaharı gelmişti. Ustalar bodoslamasına ahşap bir haç tutturmuşlardı. Onu boyayacak mıyız? Hayır, sülyenli bırakacağız dedi küçük dükkanın sahibi. Tam hazır gibi görünmemesi için, yarı bitmiş gibi olsun diye. Ama sülyenin kırmızı rengi ona çok gösterişli geldi. Hayır, daha sade olsun, üstüne bir kat da yeşil çekelim. Bir kat yeşil boya sürdüler. Artık savaşın bitmesini bekleyeceğiz. Önümüzdeki yıl savaş nasıl olsa biter. Sonbahar geçti, kış geldi. Tisio civarında herkes artık kayığa alışmıştı. İnip çıkan trenin yolcuları onu aşağıdan görüyorlardı. Onların gözlerinin önünden inanılmaz bir şey gibi geçiyordu. Sütunlara ve evlere bağlanmış şekilde. Başlangıçta yolcular hayretle gözlerini ovuşturuyordu. Ama sonra onlar da, trenler de bu görüntüye alıştı. Yağmurlar başladı. Kırmızı dükkancığın içindeki adam pencerenin buğulu camından yağmur altındaki yeşil kayığına bakıyordu. Böyle ısrarla yağmura baka baka giderek onun gözleri de buğulandı. Her şey buğuluydu, her şey dalgalanıyordu. ''Bak hele'' dedi bir gün şaşkın şaşkın, gözlerini ovuşturdu. ''Bak şuna, şimdi de yol aldı gidiyor.'' Bir kış daha geçti, ilkbahar geldi, sonra da yaz. Savaş hala bitmemişti. ''Bunun sonu ne olacak?'' dedi adam kayığını düşünerek. ''Savaş bitmiyor, güneş onu yiyecek, yağmurlar çürütecek, bir şey yapmam gerek.'' Çok düşündü ve sonunda ne yapacağını buldu. Çürümeden önce onu satayım ve yerine başka bir tane, yeni bir kayık yapayım. Kuşkusuz bu arada savaş da biter. Böylece kayığın yeşil bordasına beyaz boya ile satılık yazdı ve beklemeye koyuldu. İlanı gören konu komşu çok güldü. Keramikos'un boğasının da bu satıştan haberi oldu ve kuyruğunu sağrısına vurdu. Tisio'nun sütunları da haberi aldı ama onlar hiçbir şey yapmadı. Oysa palmiyeler neşe içinde tepelerinde kalmış olan az sayıdaki yaprağı salladılar. Yeni bir sonbahar. 1943'ün sonbaharı geldi. Ardından tekrar kış. Savaş hiç bitmiyordu. Kayık öylece duruyor, alıcı çıkmıyordu. Yağmurla rüzgar onu yiyordu. Mahallenin tavukları küpeştesinin üzerine çıkıp habire dolaşıyor, pisletiyorlardı. Çocuklar ambarına gizlenip saklambaç oynuyor, bazen de sevgililer arkasına gizlenip öpüşüyorlardı. Bir gecede birileri gelip bordasını kırdı, odun niyetine yakmak için. Ertesi gün bunu görünce dükkan sahibinin çok canı sıkıldı. ''Dileğime kulak ver Tanrım'' dedi. ''Onu alsınlar, bir alıcı çıksın.'' Bu yakarışını alçak gönüllülükle, sıcak bir sesle yapmıştı, tapınağın sütunlarının işitmesi için. Çok içten bir yalvarmaydı bu. Birden ilk kez korku duydu. Bu kadar yalvardıktan sonra ya birileri gelip onu alırsa, ya İsa beni işitip onu alıp götürecek birini gönderirse, o zaman birden karşısında duran bu kayığın kendisi için ne büyük bir ihtiyaç olduğunu anladı. Sadece kayıkla ilgili kaygıları, kayığın görüntüsü değildi söz konusu olan. Bunlardan öte bir şeydi. Başlangıç ve sondu. Geçmiş ve gelecekti. Hayatın direğiydi. Bunlardan da öte, özgürlüktü. Deniz onun dünyasına geri dönüyordu. Bu yalnız insanla barışıyor, dost oluyordu. Ve orada Tisio'nun yanında ona var olduğunu söylüyordu. ''Sen ne istersen o olsun Tanrım'' dedi. ''Senin isteğin ne ise o olsun.'' Yeniden ilkbahar geldi. Savaşın sebep olduğu felaketler devam etti. İnsanların hayatında bir şey değişmedi. Küçük dükkandaki adam da, her zaman aynı yerde hareketsiz duran kayıkta. Fakat bu baharla gerçekten yeni bir şey geldi. Bir gün dükkancığın penceresinden bakan adam bir güvercinin kayığın üstünde dolaştığını gördü. Birazdan ikinci bir güvercin göründü. Biri beyazdı, öbürü siyah. Kayığın üzerinde daireler çiziyorlardı ki bir tanesi alçaldı ve beklenmedik bir şekilde baş taraftaki haçın üstüne kondu. ''Bak hele, bak hele'' dedi adam. Kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. ''Şimdi de martılar geldi kayığa.'' Martı demiş olduğunu fark etti. Sözcük kendiliğinden diline gelmişti. Düzeltmek, güvercin demek istedi ama düzeltmedi. Bak kimler geldi şimdi? Martılar. Direğe konan beyaz güvercindi. Az sonra havalandı, öbürünü de yanına aldı, uçup gittiler. O gününü çok sevinçli geçirdi adam. Ümit doluydu. Belki tekrar gelirler. Heyecanla ertesi günü bekledi. Güvercinler tekrar görünene kadar. Havada daireler çizdikten sonra alçalıp ikisi birden kayığa kondu. Üçüncü gün de göründüler. Ama bu kez ikisi birden değil. Sadece siyahı inerek baştaki ağaca kondu. Bu kötü diye fısıldadı adam ve haç çıkarttı. Bugün kötü bir şey olacak. Bunun haberini getirdi siyah martı. Ve bütün gün heyecanla kötü haberin gelmesini bekledi. Günler günleri izledi. Hiçbir şey değişmedi. Ne kayıkla ilgili ne de insanlarla ilgili. Sadece her yerde yas, her yerde gözyaşı vardı. Almanlar öldürüyor, işkence ediyorlardı. Yasın sonunu getirecek, umut verecek hiçbir şey yoktu. Küçük dükkana kapanmış adam içinde yeni bir şey olduğu yoktu. Geçmişteki her şey derinlerde kalmıştı. Duvarlar, deniz, Turco Limano ve geleceğe ait her şey bulanıktı. Derinlerdeymiş gibi. Onun için tek sıcak güç bu önündeki kayıktı. Bak artık yalnız bu kaldı, yalnız bu. Kayığın da bir gün yok olabileceğini aklından geçirmiyordu. Onu güneşin altında sütunların arasında yol alırken görüyordu. Üzerinde güvercinler ve martılarla. Bodoslamasına bazen beyaz, bazen de siyah güvercin konuyordu. Ve artık onun umudunu da, umutsuzluğunu da kuşların hareketleri belirliyordu. Hayatın kanunu. Artık şekli bile olmayan son arzuyu belirliyordu. Bugün beyazı konsa, bugün siyahı inmese aşağı, yine ertesi gün, yine kendisi için, insanlar için. Bugün beyaz güvercin konsa, ah bugün siyahı konsa, yanında, çevresinde dünyanın yalnızlığı, kendi yalnızlığı. Tanrım, madem böyle olacaktı, madem yalnız bu kalacaktı, diyordu alçak gönüllülükle. 8. ayrımın sonu sayfa 106.